Ayrım 3. Bu sayfada bir davetiye çizimi yer alıyor. Otel Konstantiniye, şehirlerin kraliçesi İstanbul'da geçmişi ve günümüzü bir arada yaşatan Otel Konstantiniye'nin açılış davetine katılmanız bizi onurlandıracaktır. Bereket Holding, Ergun Bereket, Astana Grup, Gaydar Rustemovic, Hamzat Bekov. Yer: Otel Konstantiniye, Dibek Çıkmazı Sokak, numara 5, Sultanahmet. Tarih: 23 Aralık 2014. Kokteyl: 19, yemek: 20.30. LCV: Zehra Ertan. zehratan@bereketholding.tr. Kıyafet: smokin ve gece elbisesi. Bizans Sarayı'nın kalıntıları üstüne yapılan 7 yıldızlı Konstantiniye Oteli'nin açılış gecesine dair. Zehra, oldum olası adına ısınamamış, bu geleneksel ismi kendine yakıştıramamıştı. Doğduğu zaman ona da şöyle Aslı, Ebru, Eda, Burcu, Ceyda, Pelin, Mina gibi çağdaş titreşimleri olan, daha tanımadan bile o kız hakkında hoş şeyler düşündüren isimlerden koymaları mümkün de elbette ama payına İslam tarihinden eski bir isim düşmüştü. Peygamberin sevgili kızının adı, Fatimatüz Zehra'nın Zehra'sı. Yine de İslamcı hükümetten sonra ortalığı saran Kübra, Aleyna, Sümeyye gibi isimlere bakarak fazla yakınmaması gerekirdi. Çünkü bu isimler yanlış ya da doğru insana hemen siyasi bir kimlik damgası vuruyordu. Gerçi Zehra çok sevdiği babaannesinin ismiydi. Yine de şık kartvizitinde Zehra Ertan, Bereket Holding İnsan Kaynakları Müdürü yazacağına, mesela Defne Ertan yazsaydı daha memnun olacağını, karşısındaki insanları daha çok etkileyeceğini duyumsardı sık sık. Hem yabancılar için bastırdığı kartlarda bu ad Daphne'ye de dönüşebilirdi. Ama şu anda Zehra'nın bunları düşünecek vakti yok. Somaki mermeri, kristal avizelerden yayılan yumuşak ışığı, kaliteli kiraz ağacından mobilyası, goblen, sarı püsküllü ağır perdeleri ve pahalı tablolarıyla hoş duygular uyandıran otel lobisinde durup son ayrıntıları gözden geçiriyor, ameliyata hazırlanan bir ekibin başındaki doktor gibi her şeyin yerli yerinde olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Holding'e ait bu yeni otelin lobisi, ilk bakışta kendisini oluşturan bütün şık ögelerin birbiriyle karışıp iyice demlendiği, sonradan sonraya damakta güzel bir rayiha bırakan bordo şarap gibi. Siyah, dar etek ve beyaz ipek bluz giymiş incecik kızlar, mermer zeminde tıkır tıkır eden yüksek ökçeleriyle oradan oraya savrulan flamenko dansçılarını andırıyorlar. En azından onları, yalnız onları mı, daha birçok şeyi, aslına bakılırsa her şeyi denetlemek zorunda olan Zehra'ya öyle geliyor. Kendi seçtiği bu giysilerin, yine kendi seçtiği genç kızların ince uzun silüetini iyice ortaya çıkardığını görüp, bundan kendisine övünç payı çıkarıyor. Doğrusu hiç fena olmamış, hiç fena olmamış. Yoksul ailelerin yetişme çağındaki uzun boylu çocukları. Aniden başlarını alıp gitmiş omurgaları ve bacaklarıyla yeni yetme leylek yavrularına benzemiyorlar mı biraz acaba? Yüksek topukları üzerinde azıcık da dengesiz mi duruyorlar ne? Ama yine de yoksul ailelerden gelmelerine rağmen bu gösteriş töreninde sivri topuklarını mermer zemine tak tak vurarak, hiç aksamadan yürüyerek hayatta bir amacı olan gençlere özgü bir inat sergiliyorlar. Bir kadın topuklarının sesinden ürkmüyor, tam tersine bununla meydan okuyan bir ritim tutturuyorsa kendine güveni tam demektir. Zehra bu genç kızların her birinde kendi ergenliğinden, kendi var olma, büyük şehre direnme, yükselme mücadelesinden bir şeyler buluyor. Bravo vallahi diye düşünüyor. Kim derdi ki bu gecekondu çocukları? Ama bunları düşünmemesi gerekiyor şimdi. Çünkü biraz sonra konuklar gelmeye başlayacak. Günlerdir onları karşılamakla, yerleştirmekle görevli kızlara ünlü konukların resimlerini teker teker göstermiş, adlarını ezberletmiş, her birine nasıl hitap edileceğini defalarca prova ettirmişti. Birazdan fotoğrafçıların ışıldaklı saldırılarına hedef olacak ama bundan hiç yakınmayacak olan kadınlar ve erkekler ismen karşılanınca gururları okşanacak, kendilerini önemli hissedecekler. Bu otel açılışı ve erken yılbaşı kutlaması törenine kraliyet ailesi mensupları gibi girmeleri, itişip kakışan fotoğrafçıların kocaman kameralarıyla "Lütfen, lütfen buradayız!" diye bağırarak konuklardan objektife bakmalarını dilemeleri, günlerdir hazırlandıkları davet için özel dikilmiş giysileri parıldar, mücevherleri ışıldarken güzel tebessümlü bir kızın ellerine birer kadeh şampanya tutuşturması, bu dünyada paylarına düşen mutluluğun ta kendisi. Ama tam o anda başına saplanan bir ağrıyla birlikte Zehra'nın yüreğinde kanat çırpan bir telaş başlamasın mı? Pırpır ediyor içi. Başına doğru bir sıcaklık yükseliyor. Bir bu eksikti şimdi diyor. Allah'ım bir bu eksikti. Arada bir gelen nedenini anlayamadığı baş ağrılarını ve baygınlıkları düşünerek kıvranıyor. Ya şimdi mermer zemine doğru kayıverirse, ya tam davet başladığı anda herkesin ortasında yığılıp kalırsa? Yüksek topuklu siyah ayakkabısının teki fırlamış, bacakları bir bez bebek gibi bükülmüş, başı yana düşmüş, kolları çaresizce savrulmuş. Ölse daha iyi. O duruma düşeceğine ölse daha iyi. Dikkatli gözleriyle en küçük ayrıntıyı bile gözden kaçırmamaya çalışan, iş konusunda kendisinden başka hiç kimseye güvenmeyen, sabahlara kadar bilgisayarın başında şirket için çalışan aşırı hızlı bir makine o ve her hızlı çalışan makine gibi arada bir devrelerinin yanması tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Küçük, önemsiz, konuşmaya bile değmeyecek bir aksaklık Zehra'yı çileden çıkarmaya yetiyor. Örneğin patron katındaki garsonun kahveyi biraz soğuk getirmesi, Zehra'nın kendinden geçerek 5 dakikalık bir söylev vermesi sonucunu doğurabiliyor. Fazla yüklenmekten oluyor bunlar, diyor kendi kendine. Yoksa hiçbir şeyim yok, hiçbir şeyim yok. Annemin hep söylediği gibi helak ediyorum kendimi. İş güç biter mi hiç? Olsun. Her işin zorlukları var, aldırma, diye kendine telkinde bulunmaya çalışıyor. Bu dünyada kolay iş yok ki. Kimse kimseye bedava ekmek vermiyor. Buna rağmen zaman zaman kendisine biraz fazla yüklendikleri düşüncesinden kurtulamıyor. Sabahın köründen gece yarılarına kadar Ergun Bey'in her işiyle uğraştığı yetmiyormuş gibi, karısı Elmas Hanım'ın da seyahat, lokanta, kuaför rezervasyonlarıyla, sık sık değiştirilen uçak biletleri ve yabancı ülkelerde kalacağı otellerle ilgilenmek zorunda. Bazen her şey üst üste geldiğinde midesini buran, kalp atışlarını hızlandıran panik duygusunun dışında bir şikayeti yok gerçi. Eyvah, yetişemeyeceğim, her şey berbat olacak kaygısıyla çırpınmaktan nefret ediyor. İstanbul'un en zengin ailelerinden biri için çalışmanın, özellikle de büyük patron Ergun Bey'in, hani dedikleri gibi sağ kolu olmanın getirdiği bazı ayrıcalıklar da var elbette. Ailenin ismi duyulunca bütün kapılar açılıyor. Bu arada Zehra da genç sayılacak yaşına rağmen, 29 yaşında, hayal bile edemeyeceği bir saygınlığa kavuşmuş oluyor. "Sahi mi?" diyorlar. "Gerçekten Ergun Beyefendi'nin şahsi asistanı mısınız?" Sonra gözlerine yerleşen özlem dolu bir bakışla, "Kim bilir ne güzel olmalı işiniz," diye ekliyorlar. O sırada akıllarından özel jetlerle, büyük yatlarla, limuzin konvoylarıyla, yurt dışı gezileriyle dolu pırıltılı bir hayatı geçirdiklerinden ve bu hayatın tavus kuşuna benzeyen rengarenk göz alıcılığına kapıldıklarından kuşku duyulamaz. Ayrıca doğru da bütün bunlar. İki jet, jilet gibi üniformalarını hak eden yakışıklı pilotlar, biri İstanbul'da kullanılan, diğeri Akdeniz'de ve çeşitli Avrupa kıyılarında dolaşan yabancı mürettebatlı iki yat ve sayılamayacak kadar çok otomobil, sayılamayacak kadar çok şoför, sayılamayacak kadar çok mutfak şefi, sayılamayacak kadar çok bahçıvan, Ergun Bey'in ve holding üst düzey yöneticilerinin emrine amade bekliyor. Ama bunların hepsinden önemlisi Ergun Bey'in dillere destan kibarlığı, zerafeti, İngiliz asillerine özgü tuhaf ve ince yakışıklılığı. O da bunun farkında olmalı ki gençliğinden beri armalı gömleklerinden ayakkabılarına, kravatlarından yeleklerine ve hatta üst cebine iliştirdiği adının baş harfleri işlenmiş desenli ipek mendiline kadar bütün kıyafetlerini Londra'dan getirttiği biliniyor. Bunları ısmarlamak, ödemelerini yapmak, temizleyiciye göndermek gibi görevler söylemeye gerek yok ya, sağ kola ait elbette. Sofralara nezaret etmek, davetiyeleri bastırmak, LCV'leri düzenlemek de öyle. 74 yaşındaki büyük patronun bir tek gün bile terbiyesini bozduğu, gelişi güzel giyindiği, sesini yükselttiği görülmemişti. Gazetelerde tuhaf bir tanımlamayla sanki başka insanlar bir topluluk oluşturmuyormuş gibi cemiyet hayatı adı verilen dar bir çevreyi izlemekle yükümlü dergilerde yayımlanan binlerce fotoğrafının her birinde son derece şık, zarif, kibar ve yüzüne iliştirdiği hoşgörülü bir gülümsemeyle poz vermeyi başarırdı. Giyimine, hareketlerine, bir zamanlar okuduğu Eton Koleji havası silinmez bir asalet damgası gibi vurmuştu. Orada okuyan ama asil olmayan gençlere yakıştırılan küçümseyici snob tanımı onun için hiç kullanılmamıştı. Çünkü snob değildi. Kendine göre gelenekleri ve serveti olan köklü bir Anadolu ailesinden geliyordu. Zehra'ya göre ailede snob tanımına uyan biri varsa o da Ergun Bey'in eşi Elmas Hanım'dı. Elmas Hanım görenlerin hakiki mi sahte mi olduğunu merak ettiği bir tek taş gibi çelişkili biçimde davranmaktan vazgeçmiyordu. Üstelik mahfazasından fırlayacakmış gibi eğriti duran, yerine oturmayan, ilerleyen yaşına rağmen, kocasından 5 yaş küçüktü ama soranlara 9 yaş diye açıklama yapma huyu vardı, inandırıcı olsun diye 10 değil de 9 derdi, dengesiz davranışlarda bulunarak Ergun Bey'i utandıran bir pırlantaydı o. En azından Zehra açısından pırlanta değil, olsa olsa gösterişli ama değersiz bir boncuktu. İlk konukların altın varaklı kapıdan girdiklerini gördüğü anda kendini topluyor Zehra. O her zamanki iş bilir, eline ayağına çabuk, sorun çözen, her şeye çare bulan, kısacası herkes için hayatı kolaylaştıran sağ kol oluyor yine. Konuklarla birlikte deniz kokuları getiren akşam serinliği süzülüyor içeriye. Özenle süslenmiş beyaz masa örtülerinin etekleri, vazolardaki çiçeklerin yapraklarını, uzun tuvalet giymiş hanımların şifonlarını, dalgalı saçlarını hafifçe kıpırdatıyor, teşrifatçı kızların ellerinde tuttukları kağıtların köşelerini, gelenleri karşılamak için girişte bekleyen Ergun Bey'in ceket cebindeki mor ipek mendilin uçlarını oynatıyor. Ve o sırada Sultanahmet Camii'nin minarelerinden yükselen yatsı ezanı duyuluyor. Sonra o müezzinden işaret almış gibi uzaklı yakınlı birçok ezan sesi birbirine karışıyor. Zehra, şampanya yudumlayan bazı konukların kadehlerini masaya bırakarak ve sessizce dudaklarını kıpırdatarak "Aziz Allah" diye mırıldandıklarını görüyor. Tarihi yarımada sesiyle, camlara yaslanan akşam karanlığıyla, havadaki tatlımsı deniz nemine karışmış hafif is kokusuyla salona doluyor. Ergun Bey bir yandan her konuğun elini sıkıp nazikçe bir iki söz ediyor, bir yandan da bir türlü yanına gelemeyen eşine bozulduğunu ele veren bakışlar atıyor geriye doğru. Oğlu Kaan Bereket deseniz zaten yanına gelmez, davette bulunduğu bile kuşkulu. Ama belki de geçen hafta magazin basınında geniş yer bulan tantanalı bir gece kulübü skandalıyla ayrıldığı eski sevgilisini kıskandırmak için yanında bir yeni yetmeyle fotoğrafçıların önüne geçebilir. Bir de yeni spor arabasının fotoğrafları çıksın diye. Magazin gazetelerinde fotoğrafının görülmediği günü yaşanmış saymayan genç irisi bir çocuk bu. Zehra, oğlanın babasının hayattaki en büyük üzüntü kaynaklarından biri olduğunu, onu yetiştirirken nerede yanlış yaptım diye sık sık düşündüğünü, kabahati karısında bulduğunu biliyor. Daha neler biliyor böyle, neler, aile, iş, politika, özel yaşamlar, entrikalar. Hepsini değilse bile bir bölümünü anlatıyor büyük patron ona. Çünkü Ergun Bey'in sırdaşı o. Belki de ne kadar yapabildiği meçhul ama yüreğini döktüğü tek insan. Bu sırada birden davetin başlangıcı için seçtiği müziğin çalınmadığını fark ederek sinirleniyor. Bir el işaretiyle yakınında bulunan kızı çağırıyor. "Git bak bakalım Aysel," diyor. "DJ uyumuş mu?" Kız gülüyor. Çünkü DJ'den kastedilen Emre'nin Zehra'yla nasıl demeli çok içli dışlı olduklarını hatta bazı geceler birlikte kaldıklarını biliyor. Aynen böyle mi söyleyeyim Zehra Hanım diye soruyor. Zehra öfkeden gözlerini açarak evet diyor aynen böyle söyle. DJ'yi uyandırmaya geldim de hadi koş koş. Hafif azarla yüzündeki gülümseme silinmemiş olan kız süzülüp gidiyor. Zehra'nın içini bir pişmanlık kaplıyor. Keşke bu kıza bağırmasaydım diye yazıklanıyor. Ne suçu var garibanın? Ama huyu böyle. Kendisine engel olamıyor. En ufak terslikte başlıyor saydırmaya. Başlangıçta bu kızcağızların hepsi ona abla diyorlardı. İçine düştükleri bu soğuk ve düşman çevrede bir koruyucu bulmuş olmanın verdiği sıcaklıkla bir mahalle ortamı güvenliği arayarak ama Zehra onlara bunun yakışık almayacağını anlatmıştı sabırla. Ablaları olmasına ablalarıydı elbette ama iş dünyasının kurallarına göre ona Zehra Hanım demeleri, hatta birbirlerine bile hanım diye seslenmeleri gerekiyordu. Kızlar ilk başlarda birbirlerine Ayşe Hanım, Sevim Hanım, Merve Hanım demekte zorlanmışlardı ama sonra henüz biçimlenip katılaşmamış kişiliklerinin esnekliğiyle çabucak alışıvermişlerdi buna da. Aysel biraz sonra geliyor. DJ Bey selam söyledi. Salon biraz daha kalabalıklaştıktan sonra başlayacağını iletmemi istedi, diyor. Sonra gülerek ekliyor. O zamana kadar kendisini uyandırmamanızı rica ediyor. Besbelli, bütün genç kızlar gibi bir ilişkiye tanık olmak onun da hoşuna gidiyor. Dudaklarındaki sırdaşça gülümseme bunu anlatmakta. Ne var ki Zehra her zaman olduğu gibi işle sevdayı birbirine karıştırmamaya kararlı. Kızı da hemen ciddileştiren sert bir ifadeyle ''Git söyle, hemen başlasın'' diyor. ''Çocuk oyuncağı değil ki bu.'' Biraz sonra salonun yumuşak atmosferine paşalbel akorları süzülmeye başlıyor ve atmosfere hemen bir soyluluk duygusu katıyor. Paşalbel'in kanonu tam da Zehra'nın umduğu gibi binanın, dekorun, mobilyaların kalitesini yükseltiyor, salondaki insanları daha yukarı bir noktaya çekiyor, kadınların dudaklarına iliştirdikleri gülümsemeye zerafet katıyor, smokinlerin içinde bunalan erkekleri daha dik durmaya zorluyor. Ve o sırada Zehra birdenbire DJ şakasının ardındaki gerçeği anlayıveriyor. Bir ışık yanıyor zihninde. Hınzır çocuk, ezanların bitmesini bekledi elbette. Beni korumak için yaptı. Bunu nasıl daha önce akıl edemediğine şaşırıyor. Kim bilir kaçıncı kez. Yahu bu salak oğlanı sahiden seviyorum galiba diye düşünüyor. Salondaki yüzlerce kişiden yayılan fısıltılar, gülmeler, alçalan ve yükselen sesler hep birden müzikal bir yumak oluşturup Paşabel'in kanonuna eşlik ediyor sanki. Zehra parça başladığı zaman ''Aa bah'' diyen yarı bilmişlere ''Hayır bah değil Paşabel'' diye düzelten çok bilmişleri ve diğer sesleri birbirlerine eğilip bazen çok dramatik, bazen komik, bazen de sevecen ifadelerle bir şeyler anlatan kadınları sanki dünyanın son günüymüş gibi ciddiyetle politika konuşan erkekleri, müziğe hiç aldırmayan insanların kakafonisini inip çıkan yaylılarla birlikte duyuyor. Önce dörtlük, sonra sekizlik, sonra da on altılıklara bölünerek ilerleyen muhteşem eseri, gitgide hızlanan ve kanon formunu benimseyen sözlerle bütünleştiriyor zihni ve salonda durmadan konuşmakta olan davetlilerin iç içe geçen sözlerini, gülüşlerini esere ekliyor. Zehra garip çalışan zihninin bu şakasına gülüveriyor birden. Daha önce hiç adeti olmadığı halde böyle müzikal şakalara başvurması Emre'nin etkisinde çok fazla kalmış olmasına bağlı galiba. Toprağı bol olsun, Paşabel dirilse de bunları duysa o barok eseri bestelediğine de besteleyeceğine de pişman olur mu acaba? İsa Mesih'in adını göklere yazmak isteyen eserin Allah Allah salvoları altında inlediğini görse, Konstantinopolis bir kez daha kaybedildi, şehir düştü duygusunu yaşar mı? Emre'nin dışarıda barok var, bizde de kapalı çarşı barok sözüne uygun olarak bu süslemeci, oymacı kakmacı, eskici püskücü, yıldızı yaldızı bol şehirde, disko hoparlörleri takılmış binlerce minareden aynı anda salvoya başlayarak bebekleri beşiklerinden, hastaları döşeklerinden zıplatan, bet avaz müezzin terörü altındaki bu hengamede postmodern arabesk haykırışlar arasında insan ruhunu yukarı çeken bir müzik nasıl yapılabilir ki? Nitekim Paşabel başlar başlamaz insanların kulakları dikilip kendilerini yukarı doğru çeken soyluluk havasını taze bir esinti gibi hissetseler de böyle bir şeye alışık olmadıkları için hemen kendi rutin dünyalarına doğru alçalmaya başlıyorlar. Zehra ideolojik burusu Emre'nin öfkesine, bazen çok acımasız bulduğu burjuva aşağılamalarına alışkındı. Zaman zaman da hak vermiyor değildi ama tartıştıkları her seferinde söylediği gibi bu durum sadece İstanbul'a ait bir özellik değildi. Bütün dünyada dönemin ruhu buydu. Yalnız Türkiye değil, dünya da idokrasi dönemine girmişti. Aslında Zehra etkilenmesine etkileniyordu ama bir yandan da Emre'yi aşırı, çok keskin buluyor, dünyaya biraz daha bilgece bakmaya, her insanı kendi koşulları içinde düşünmeye zorluyordu. Ne de olsa gözünün önünde bir örnek vardı. Her şeyi ve herkesi anlamaya çalışan, dünyayı değiştirmeye kalkmadan önce kendisini değiştirmeye gayret eden, eğer bir kavga varsa kusur iki taraftadır diyerek hayatı ılımlılık olarak anlayan, yani gerçek olamayacak kadar bilgeleşen işçi emeklisi babası. Ama nerede? Haşarı, deli fişek, kabına sığmayan, isyankar çocuk bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle konuşarak, roman yazarak, sivri dilli şakalar yaparak dünyayı düzeltmeye gayret ediyor. Ama o kadar sevimli, o kadar hoş ki Zehra ona bayılmakta haksız olmadığını düşünüyor. En iyisi babası gibi birinin yine baba olarak kalması, aşığınınsa biraz, nasıl demeli, serseri takılması. Tersi çekilmez olurdu doğrusu. İhsan Bey gibi bilge bir koca ve Emre gibi serseri bir baba. Aman Allah korusun, dünya böyle iyi. Zehra o sırada Elmas Hanım'ın geldiğini görerek rahatlıyor. Hiç olmazsa imparator gelmeden kocasının yanında yerini alabildi. Siyah uzun tuvaleti, yüksek topukları, boynundaki gösterişli kolyenin takımı olan pırlanta küpeleriyle ağır bir makyaj yapmış. Bir zamanlar güzel olduğu anlaşılan yüzünü üst üste geçirdiği ameliyatlarla mahvetmiş, doğal ölçüleri alt üst olduğu için görende merhametten başka bir duygu uyandırmayan plastik bir maskeye dönüştürmüş. Yazık ama suç kendisinde. Bir yandan da kaygılanıyor Zehra. Bu akşamı hayırlısıyla atlatabilseydik diyor içinden. İki büyük kaygısından biri, İmparatorun daha da gecikerek kapıda beklemekte olan Ergun Bey ile eşini küçük düşürmesi, ikincisi ve daha büyüğü ise bir krizin daha gelip onu herkesin içinde yere serivermesi. Tam o sırada kapıya yanaşan koruma arabaları, yanıp sönen ışıklar imparatorun geldiğini müjdeliyor. Ayrım sonu. Sayfa 32.